Mantıkut Tahir, 11. ayrım sayfa 100. Kana gark olmuş bulut gibi koşuyordu. Ayakları koşamaz olduğu zaman elleriyle koşuyordu. O, sahrada, ovada, hangi tarafa doğru koşması gerektiğini de bilmiyordu. Aciz ve perişan bir halde yüzünü topraklara sürüp güzel bir şekilde ağlıyordu. İnleyip diyordu ki, "Ey işleri yoluna koyan Allah'ım, işten güçten düşmüş aciz bir kızım. Senin yolunda yürüyen erinin yolunu kestim. Sen benim yolumu kesme ki bunu bilmeden yaptım. Kahır denizini coşturma, yatıştır. Bilmiyordum. Hata ettim. Sen hatamı ört. Yaptıklarımdan dolayı bana azap etme. Dinini kabul ettim. Sen elimden tut. Ölüp gidiyorum. Bir yardımcım bile yok. İzzetten zavallılığa düşmekten başka hissem yok." Bu durum gaybtan şeyhin batına bildirildi. O kız Hristiyanlıktan vazgeçti. Bizim dergahımızla tanıştı. Artık o bizim yolumuza girdi. Geri dön ve bir daha o güzelin yanına var. Kendisiyle hemden ve yoldaş ol. Şeyh rüzgar gibi hemen geri döndü. Bu yüzden müritleri arasında bir gürültüdür koptu. Hep birlikte dediler ki, "Yine sana ne oldu? Peki tüm bu tövbelerin ve yanıp yakılmaların neydi? Yine aşk oyununa mı gideceksin? Tövbe ettikten sonra bir daha namazını terk mi edeceksin?" Şeyh kızın durumunu müritlerine söyledi. Bunu işiten herkes canını terk etti. Şeyh ve müritleri bir daha geri döndüler ve o güzelin olduğu yere vardılar. Kızın yüzünü altın gibi sararmış gördüler. Yolun tozun toprağından kızın saçları görünmez olmuştu. Ayakları çıplak ve üstündeki temiz elbiseleri yırtıktı. Sanki yerde uzanan bir ölü gibiydi. O ay yüzlü ve yüreği yaralı güzel, şeyhini görünce kendinden geçti. O ay yüzlü, bayılıp kendisinden geçince, şeyh kendi gözünden onun yüzüne sular serpti. O güzel gözlerini açıp şeyhe bakınca bulut gibi gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Gözü ahdine vefa ediyordu. Kendisini şeyhin eline ayağına attı. Şeyhe dedi ki, "Senin iştiyakınla canım yanıyor. Bundan fazla perde arkasında yanamam. Gerçeklerden haberdar olmak için tövbe ettim. İslam'ı anlat ki yola geleyim." Şeyh ona İslam'ı anlattı. Müritleri arasında bir gürültüdür koptu. O güzel yüzlü şehadet getirip Müslüman olduğu zaman gözyaşları yağıp dalgalar meydana getirdi. Sonunda o güzel yüzlü yolunu bulup gönüldeki iman zevkinden haberdar oldu. Gönlü iman zevkinden karasız bir hale geldi ve gamı kendisini teselli etmeye çalıştı. Şeyhe dedi ki, "Ya şeyh, artık ayrılığa dayanabilecek sabrım ve takatim kalmadı. Baş ağrısı ve sorunlarla dolu böyle bir aileden uzaklaşıp gidiyorum. Elveda, ey alemin şeyhi, elveda. Sözümü kısa keseceğim, acizim, beni affet ve bana kin besleme." O ay yüzlü bunları söyleyip canından el çekti. Zaten yarım canı kalmıştı, onu da can verene teslim etti. Güneşi bulutların ardında saklandı. Yazıklar olsun ki tatlı canını ondan alıverdiler. O bu mecaz denizinde bir katreydi ve hakikat denizine doğru yol aldı. Hepimiz rüzgar gibi bu alemden gideceğiz. O gitti, bizler de gideceğiz. Aşk yolunda bunun gibi nice olaylar vardır. Bunu ancak aşktan haberdar olan bilir. Bu yolda olacaklar hakkında söylenilen her şey olasıdır. Bu yolda rahmet, ümit, hile, eminlik ve her şey mümkündür. Nefsin bu sırları işitme kudreti yoktur. Nasibi olmayan insan da bu meydandaki topu çelemez. Bunu canı gönülden yakin ederek işitmek lazım. Yoksa su ve çamur karışımı olan nefisle değil. Gönlün nefisle olan savaşı her an biraz daha zor hale gelir. Bir ağıt yak ki matem şiddetlensin. Kuşların yola azmetmeleri. Kuşların hepsi bu sözleri işittiklerinde o an adeta canlarını elden verdiler. Simurg kuşların gönüllerindeki kararı ellerinden aldı. Kuşların canana olan aşkları birken 100.000 oldu. Doğru bir kararla yola çıkmaya azmettiler ve aceleyle yola koyuldular. Hep birlikte dediler ki, "Şimdi bize sorunlarımızı halletmede kılavuzluk edecek biri lazım. Böylece yolda bize rehberlik eder ve hiç kimse kendi başına hareket etme kudretine sahip olamaz. Böyle bir yolda bizlere hükmü geçecek bir kılavuzumuz olmalı ki büyük ve derin denizi aşabilelim. Bu kılavuza canı gönülden itaat edelim, iyi ve kötü her ne dediyse onu yapalım. Belki bu sayede topumuzu bu söz meydanından alıp Kaf Dağı'na götürür. Bu suretle zerre ulu güneşe ulaşır ve Simurg'un gölgesi üstümüze düşer. Sonunda dediler ki, aramızda bir kılavuz yok. Bu yüzden kura çekelim, bundan başka da yolumuz yok. Kura kimin adına çıkarsa kılavuzumuz ve biz küçük kuşlar arasında büyüğümüz odur. Söz buraya varınca kuşların arasındaki gürültü de azaldı ve herkes susmaya başladı. Kılavuz seçme işi kuraya kalınca kararsız kuşların gönülleri karar ve sükunete erdi. Kura çektiler, kura gerçekten buna layık olan aşık Hüthüt'ün adına çıktı. Herkes onu rehberleri olarak kabul etti ve her emrini canı gönülden yerine getireceklerini söyledi. Hüthüt, bu yolda hem rehberimiz hem de öncümüzdür diye ahdettiler. Hüküm onun hükmüdür, ferman onun fermanıdır. Ondan ne canımızı ne de bedenimizi sakınırız dediler. Yol gösterici Hüthüt, kuşlar topluluğunun önüne çıktı. Kuşlar Hüthüt'ün başına tacını koydular. Yüz binlerce kuş yola çıktı. Gölgeleri hem gökyüzünü hem de yeryüzünü kapladı. Yolda vadinin başı göründüğü zaman kuşların feryatları aya ulaştı. Bu yolun heybetinden ve korkusundan canlarına bir ateştir düştü. Hepsi birbirine yanaştı ve kanat kanada, ayak ayağa uçmaya başladılar. Hepsi samimiyetle canlarından ellerini yıkadılar, yükleri çok ağır, yolları ise çok uzundu. Bu yol hayret edilecek bir yoldu. Hiçbir yolcusu yoktu. Ne bir zerre şer vardı, ne de bir zerre hayır vardı. Sessizlik ve sükunet hakimdi. Bu yolda ne bir şey artıyor, ne de bir şey eksiliyordu. Saliklerden biri Hüthüt'e sordu. Bu yolda neden kimse yok? Hüthüt kendisine, bu sizin feryadınızdandır diye cevap verdi. Bayezid bir gece şehrin dışına çıktı. Hiçbir tarafta halkın gürültüsünden eser yoktu. Alemi tamamen aydınlatan bir ay ışığı vardı. Gece bu ay ışığının nurundan gündüz gibi olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla bezenmişti. Her biri kendi hedefi doğrultusunda hareket ediyordu. Şeyh bir müddet sahrada dolaştı. Sahrada ve ovada hiçbir şey hareket etmiyordu. İçinde bir hareketlilik meydana geldi ve dedi ki, ''Ya Rabbim, içimde bir acı ve sızıntı oluştu. Senin bu kadar azametli bir dergahın var da neden iştiyakı olan kimseler burada yok?'' Hatif'ten bir nida geldi. ''Ey yolda hayretler içinde kalmış er! Padişah herkese yol vermez. Bu dergahın izzeti her dilencinin bu dergaha yaklaşmamasını gerektirir. Çünkü bizim izzet haremimiz nurlar saçar ve uykuya dalmış gafilleri kendisinden uzaklaştırır. Yüz binlerce insan arasında bir kişinin bu dergaha kabul edilmesi için yıllarca beklemesi gerekir. Bütün kuşlar aya doğru hareket etmeye başlamışlardı ve yolun korku ve dehşetinden dolayı kanatları kana bulanmıştı. Yolu görüyorlardı, lakin bu yolun sonu yoktu. Dertlerini görüyorlardı, lakin bu derdin dermanı da yoktu. Yolda öyle bir istina rüzgarı esiyordu ki, sanki gökyüzünün belini kırıyordu. Orası öyle bir yoldu ki, felek tavusu bile orada bir hiç sayılıyordu. Acaba bundan sonra dünyada bu yola koyulmaya yanaşıp, bu yolun zorluklarına dayanabilecek başka bir kuş bulunur mu? Bütün kuşlar yolun bu halinden korkmaya başlayınca bir yerde toplandılar. Akıllanmış, yolun talibi olmuş ve kendilerinden geçmiş bir şekilde Hüthüt'ün huzuruna çıktılar. Hüthüt'e dediler ki, ''Ey yol bilen bilge, padişahın huzuruna edepsizce varılmaz. Sen uzun bir zaman Süleyman'ın huzurunda ve saltanat dergahında bulundun. Huzura çıkma, edep ve adetlerim, korku ve emniyet makamlarını çok iyi bilirsin. Bu yolun inişinden ve çıkışından haberdarsın ve alemin etrafını bir hayli dolaşmışsın. Bizim kastımız şudur. Madem ki kılavuzumuz oldun, sorunlarımızı halletmemizde de bizim rehberimizsin. Bu mekanda minbere çık ve sana uyan bu kavmin yol azığını hazırla. Padişahın huzurunda uyulması gereken adab erkanlarını anlat. Zira cehaletle bu yol aşılmaz. Her birimizin gönlünde bir sorunu vardır. Bu sorunlar halledilmiş olarak yola çıkılmalı. Öncelikle gönüllerimizdeki bu sorunları gider ki ondan sonra doğru bir şekilde yola çıkmaya azmedelim. Müşküllerimizi senden soralım ki gönüllerimizdeki bu şüpheler bertaraf olsun. Zira bu yolun çok uzun olduğunu biliyoruz. Bu yüzden içimizde bu şüpheler varken gönlümüz nurlanmaz. Gönlümüz bu sorunlardan arı olduğu zaman kendimizi yola verir, gönülsüz ve bedensiz o dergahın yoluna koyuluruz. Kuşların bu isteklerinden sonra Hütüt kürsüye çıkıp konuşmaya başladı. Hütüt başında tacıyla tahta çıktı. Kim Hütüt'ün yüzünü gördüyse yüce baht sahibi oldu. Hütüt'ün huzurunda sayılan yüz binlerden fazla olan kuş topluluğu saf tuttu. Bülbül ve kumru name okumak için birlikte öne çıktılar. Her ikisi birlikte namelerini okuduktan sonra alemde bir gürültüdür koptu. Onların bu namelerini işittikten sonra herkes kendisinden geçti. Herkes halden hale girdi. Ne kimse tamamen kendisinden geçmişti ne de tamamen kendisindeydi. Bundan sonra Hütüt konuşmaya başladı ve manaların üstündeki perdeleri kaldırdı. Kuşların bahane getirmeleri. Biri dedi ki, ey bizlerden üstün olan, sen bizleri nasıl geçip bizlerden üstün oldun? Hem sen hem de biz hakikati arıyoruz. Peki aramızdaki bu farkın sebebi nedir? Canımız ve cismimizle hangi günah işledik ki senin payına saflık ve halislik düştü, bizim payımıza ise tortusu düştü. Hütüt kendisine dedi, ey soru soran kuş, bunun nedeni Süleyman'ın bir an için bana nazar etmesiydi. Ben bu makamı ne altınla elde ettim ne de gümüşle. Bu makama ulaşmamın nedeni Süleyman'ın bir nazarıydı. Kim ibadet ve itaatle bu makama varabilir? Dikkat edecek olursan iblis de bir hayli ibadet etti. Ama eğer birileri çıkıp da ibadet etmeye gerek yoktur derse her saat kendisinin üstüne lanet yağar. Sen bir an bile ibadet etmekten geri kalma. Lakin ibadetlerine de güvenme. Eğer sen Süleyman'ın dergahına kabul edilirsen ne söylesem ondan fazlasını elde edersin. Bir gün Sultan Mesut nasıl olduysa kendi ordusundan ayrı düştü. Tek başına yel gibi bineğini sürüyordu. Denizin kenarında bir çocuğun oturmuş olduğunu gördü. Çocuk balık ağını denize atmıştı. Sultan o çocuğa selam verip yanına oturdu. Çocuk üzgün bir şekilde oturmuştu. Gönlü kederli, canı da bezgindi. Sultan kendisine dedi ki, çocuğum neden böyle üzgünsün? Ben senin kadar üzgün birini görmedim. Çocuk kendisine dedi, ey hüner sahibi emir, biz 7 kardeşiz, babamız da yok. Bir annemiz var, o da kötürüm. Çok yoksul ve kimsesiziz. Her gün bir balık tutmak için denize ağ atarım ve geceye kadar burada beklerim. Yüzlerce zahmetle bir balık tutunca onu eve götürürüm. Akşam birlikte yeriz ey emir. Sultan çocuğa dedi ki, ey dertli çocuğum, seninle ortak olmamı kabul eder misin? Çocuk bu isteği kabul etti, ortak oldular. Sultan da denize bir ağ attı. Çocuğun ağına devlet kuşu kondu. O gün yüzlerce balık tuttu. Çocuk bütün bu balıkları önünde görünce dedi ki, çok şaşırdım, ben bu kadar şanslı değilim. Senin bahtın pek açık, bu yüzden bütün bu balıklar senin ağına düştü. Sultan kendisine dedi ki, oğul, sen bir de balık tutanı kim olduğunu bilsen kendini kaybedersin. Sen burada benden daha da talihlisin. Zira sana balık tutan padişahtır. Sultan bunları söyleyip merkebine bindi. Çocuk kendisine payını ayır dedi. Sultan dedi ki, bugün payıma ne düştüyse senin olsun ama yarın ağına ne düştüyse benim olsun. Şüphesiz yarınki avım sen olacaksın. Ben de avımı kimseye vermem. Sultan sonraki gün sarayına vardığı zaman ortağını bir daha hatırladı. Komutanlarından birisini gönderip çocuğu yanına çağırdı ve ortağını padişahlık tahtına oturttu. Herkes, padişahım o bir dilencidir diyordu. Sultan, bu çocuk her ne olursa olsun benim ortağımdır. Madem ki ortak olmayı kabul ettik, bundan dönmemiz mümkün değil dedi ve çocuğu da kendisi gibi bir sultan yaptı. Orada bulunanlardan biri çocuktan sordu. Nasıl böyle bir devlete erdin? Çocuk dedi ki, bir gün devlet sahibine rastladım, sevinç geldi, hüzün gitti. Padişahın biri bir katile işkence ederek öldürttü. Dervişin biri de o katili rüyasında gördü. Adın cennetinde gülümseyerek dolaşıyordu. Bazen neşeli bir şekilde yerinde durmakta, bazen de salına salına gezmekteydi. Derviş kendisine dedi ki, "Sen katildin ve işinden dolayı her zaman başın önüne eğikti. Nasıl bu makama erdin? Yaptığın işlerle bu makama ulaşılmaz." 11. ayrımın sonu. Sayfa 110.